أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Beni Mustalip Savaşı ile ilgili olarak geçmiş hutbemde ondan bahsediyordum. Bunun detayları şöyledir. Hadiste ve tarihte de yazılıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerinde de, Buhari'de de bulunmaktadır bunun detayları. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Beni Mustalip'e saldırmışlardı. Bu Abdullah bin Ömer tarafından o ordunun bir parçasıydı bu kişi. Bu anlatıldı bu olay bu kişiye. Tarihçiler ve onların hayvanları ve yiyecekleri o nehrin kenarındaydı. Orada çocuklar hapsedildi ve o gün Hazreti Ceveriya Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Bunu anlatan kişi Abdullah bin Ömer tarafından bana bu anlatıldı diyor. O da orduda bulunmaktaydı. Tarihçiler ve biyografçiler bu detaylarından bahsetmiştir. Bütün bunları belirtmiştir. Buhari'de de Beni Mustalip'e saldırmakla ilgili anlaşmazlıklar vardı. Onlar başkaları bunun farkında değillerdi ve ansızın onlara saldırıldı. Allama İbni Hacer her iki sözü de arasını bulmak istiyor ve belki de İslam ordusu saldırınca Orada bir müddet kaldılar ve orada sıralarını kurdular ve İslam ordusu hakim oldu ve böylece Beni Mustalip yenildi. Bu saldırı gerçekleştiğinde cehalet vardı, farkında değillerdi Buhari'nin dediği gibi. Onlar kendi sınırlarını kurdular ve orada gerçek bir savaş vardı. Hazreti Mirza Beşir Ahmet, peygamberin hayatı ile ilgili olarak yazdığı kitapta bu meseleyi tartışmıştır. Buhari'nin ve burada anlatılan detaylarda, Buhari'de bu saldırının farkında değillerdi ve onlar hayvanlarına su veriyorlardı denilmektedir. Fakat düşündüğünüzde bu tarihçilerin söylediğine aykırı değildir. Bilakis farklı zamanlarda, farklı yerlerde söylenmiştir. Müslüman ordusu Beni Mustalip'e yaklaştığında o zaman da durumdan farkında değildi. Müslümanlar o kadar yaklaşmışlardı ki hatta kesin olarak Müslümanlar oraya geleceğini biliyorlardı ve hala hiç organize edilmemiş durumlardaydılar. Bu durumda Buhari'nin de söylediği gibi onlar Müslümanların geldiğini fark edince onlar derhal hemen savaş için hazırlandılar. İşte tarihçiler bunu söylemektedir. İkinci durum, Alama İbni Hacer ve diğer akademik din bilginleri bunun ortasını bulmaya çalışmaktadırlar. Tezatları olan. Aslında bu doğrudur. Bu doğru bir açıklamadır. Hazreti Haşem bir İmam'a bu savaşta şehit olmuştu. Onun durumu şudur. Sadece bir sahabe şehit edildi. O da yanlışlıklaydı. Başka bir Müslüman tarafından şehit edilmişti. Hazreti Hişam bin Sübaba idi onun ismi. Hazreti Oğuz belki de o putperesttir diye onu yanlışlıkla öldürdü. Hişam Ubada bin Samit kabilesindeydi. Hişam bin Sübaba'nın şehit olması şöyleydi. O düşmanı aramak için oraya buraya gidiyordu ve o arada çok korkunç bir fırtına çıktı. Ve bunun sonucu olarak da toz toprak her tarafa yayıldı. Bir ensari ile karşılaştı ve onu tanımadı ve o belki de bir putperesttir deyip ona Hişam'a saldırdı ve onu şehit etti. Hişam'ın babası Mekke'deydi. Onun ismi Subaba'ydı. O geldi, Medine'ye geldi ve İslamiyet'i kabul etti. Yanlışlıkla öldürüldüğünde ondan fidye istediler ve o fidye de verildi ona. Fidyeyi aldıktan sonra Hazreti Oğuz kardeşinin öldürülmesinden dolayı ondan öc aldı ve onu öldürdü. Sanki bu özel bir planla yapılmış gibiydi. Bu da Arapların örf ve adetine aykırıydı. Onlar bu parayı aldıktan sonra başkasını öldürmek doğru değildi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de öldürülmesini istedi bunun davranışından dolayı. Bu savaşta melekler Müslümanları nasıl desteklemişti? Hazreti Cemeriya'nın bir dediğine göre Allah-u Teala'nın peygamberi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aramızdaydı. Müresiye gelmiştik. Babamın şöyle dediğini duydum. Çok büyük bir ordu geliyor dedi. Bizim bu kadar gücümüz yoktur onlara karşı gelmek için. Ben öyle büyük bir orduyu gördüm ki bunu sözlerle açıklayamaz. Cevherya İslamiyet'i kabul etmişti o zaman. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onunla evlendi ve geri geldi. Ve ben Müslümanlara bakıyordum, inceliyordum onları. Ben onların çok geniş sayıda görmedim. Savaşta bu kadar fazla dedikleri gibi değildi. Bu çok korku Allah-u Teala tarafından putperestlerin kalplerine konulan Müslümanlara karşı olan bir korkuydu. Müstelik de o zaman Müslüman olmuştu. Birçok kişiler beyaz elbise giyiyordu ve atları da siyah renkliydi. Biz onları ne daha önceden gördük ne de savaştan sonra gördük. Bu savaş ganimetleriyle ilgili olarak 2000 deve vardı. Koyun keçi 5000'di. Hapiste olanlar da bazı tarihçilere göre hapistekiler 7000'den fazlaydı. Tarihçilerin bildirdiğine göre. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Berada bin Hüseyin hapistekilere göz kulak olması için silahlandırdı. Onlar silahlarını topladılar. Ayrıca bu hayvanları yiyecekler bir araya toplandı. Hazreti Şükran onların göz kulak oldu. Humusla ilgili olarak Hazreti Mahmiye Cuma onlara göz kulak oldu. Bütün savaş ganimetleri humusta toplandı. Humus Allah-u Teala'nın kaderine göre o ganimetlerin yarısı Allah-u Teala'nın ve peygamberindi ve yakın akrabalarındı. Ve İslamiyet'in faydası için kullanılıyordu. Diğerleri insanlar arasında dağıtıldı. Hayvanlar da yine dağıtıldı insanlar arasında. Yine Cüveyriye nasıl Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e evlendi? Bunu daha önce de bahsetmiştim. Beni müstelliğin hapisleri arasında Haris bin Zarar'ın kızı Berra oradaydı. Onun ismi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Cüveyriye'ye dönüşüldü. Daha önceden Muresi'de öldürülmüştü onun kocası. Normal olarak bu esirler Müslüman askerler arasında paylaştırılıyordu. Mesam bin Saris, o Sabit bin Gevs'e verilecekti. Berra özgürlüğünü kazandı ve ondan sonra Sabit'le pazarlığa girişti. Bunun anlamı bir köle efendisiyle bir para üzerinde anlaşma yaparak özgür kalıyordu. Bu şu miktarda para verilecektir ve bu da ondan sonra 9 okya altın. Bu 360 dirhemdi. Eğer fidye verilirse bu tam o zaman özgür kalacaktı. Bu anlaşmaya varıldıktan sonra Bera Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve bütün meseleyi ona anlattı. Ve ondan sonra o benim üsteliğin şeflerinden biriyim. Ben fidye konusunda bana yardım edin dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulandı ve çünkü o bu ilişkilerde belki de kolaylık verecektir İslam'ın tebliği için. Onun için onu özgür bırakıp onunla evlenmek istedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem özel olarak bir mesaj gönderdi ona. Ona o kabul ettikten sonra bu fidyeyi verdi ve ondan sonra onunla evlendi. Sahabeler ondan sonra onların efendilerinin onur veriyordu o kabilenin başkanına. Onun için bir peygamberin kayınpederi vesaire hapiste olmamasını düşündüler. Ve onlar hiç fidye almadan onları serbest bıraktılar. Hazreti Ayşe, Cüveyriye kendi milleti için çok şanslı bir kişiydi dedi. Bu ilişki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in iyiliğiydi. Ve böylece Ebu Müstelik bundan etkilendi ve Müslüman oldular. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler. Cüveyriye'nin babası Hazreti Haris fidyeyi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e getirdi. Ve bu fidyeyi vererek Hazreti Cüveyriye'yi özgür bırakınca o İslamiyet'i kabul etti. Ve ondan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le evlendi. Sirit İbni Hişam'a göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye döndüğünde Banu Mustalik Savaşı'ndan sonra Hazreti Cüveyriye'nin babası Haris bin Ebi Zarar kendisini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e kızının fidyesini vermek için girdi. Akik denilen vadiye geldiğinde o develeri fidye olarak kızı için getirdiği develeri beraberinde getirdi ve bu iki devinden özellikle onları sakladı bir yerde. Çok sevdiği iki deveyi Akik denilen orada sakladı. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gelince ey Muhammed sen benim kızımı hapse attın. Bu benim kızımın fidyesidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem diğer develer nedir, nerede dedi. Faris bundan çok etkilendi. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden ne Muhammeden abduhu ve resulü sen Allah-u Teala'nın peygamberisin dedi. Yemin ederim ki Allah-u Teala bunu size haber vermiştir. Çünkü Haris'ten başka kimse bunu bilmiyordu. Haris de İslamiyet'i kabul etti ve iki oğlu ve o kabilesinin birçok kişileri de İslamiyet'i kabul etti. Başka bir söylentiye göre Hazreti Cevriya'nın Hazreti Abdullah ve fidyeyi o insanları serbest bıraktı. Yolda develeri gizledi. Abdullah bu fidyeden bahsetti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tamam dedi. Bu fidyeleri ne getirdin? Ben bir şey getirmedim dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o zaman peki o genç develere, küçük develere ne dersin? Nerede sakladın onları derdi, dedi. Bunu duyunca Abdullah yemin ederim ki Allah-u Teala tektir ve Muhammed onun peygamberidir dedi. Ve ondan sonra hiç kimse dedi benden ve benden başka bu develeri sakladığımı kimse bilmiyordu. Veya başka birisi de bu bölgeye hiç gitmedi. Bundan sonra Müslüman oldu. Bundan sonra Hazreti Mirza Beşir Ahmet Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatıyla ilgili olarak kitabında Hazreti Cevelya'nın evliliğinde ilgili olarak şöyle dedi. Onun babası onu özgür bırakmak için geldiğinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bu amaçla geldi ve kendi onun nimetiyle Müslüman oldu sonra da. Ondan sonra bu evlilik teklifini alınca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den o kendisi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber kızının evliliği için hazırlık yaptı. Hazreti Cevariye'nin bildiğine göre birkaç gün önce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gelmeden önce bir rüya gördüm. Bu Benik Müstelik'e gittiğinde ben orada bir rüya gördüm. Yatrib'den, Medine'den bir ay geliyor ve benim kucağıma gelmişti. Ben bu rüyamı hiç kimseye söylememeye karar verdim. Sonuç olarak da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Ve o bizi hapse atınca bu rüya gerçekleşti ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem beni özgür bıraktı. Ve İslami yolla benimle evlendi. Ve Allah-u Teala'ya yemin ederim ki ona hiçbir şekilde beni insanlarımı özgür bırak demedim. Müslümanlar kendileri onları bıraktı. Ve bunun ben farkında değildim. Kuzenlerimden birisi bana haber verdi. Ben onun için Allah-u Teala'ya övdüm ve o bana dedi ki Allah-u Teala'yı ben övdüm onu duyunca. İbn-i Hişam şunu yazdı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cevariye için 600 dirhem verdi. Böyle olunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem başarılı olarak Medine'ye döndü ve bu savaşta başarılı oldu ve 28 gün Medine'nin dışında kaldı. Benim üstelikten döndüğünde Abdullah bin Ebey bin Suluh münafıkların lideri kötü davranışlarıyla tarihte bunlar yazılmıştır. Bunun detayları şöyledir. Benim üstelik savaşının sonunda Müslümanlar hala Mureysi'deydiler. O su vardı orada. Oraya kovayı saldırdılar fakat yarısı doldu. Cüvari geldi ve beni Hazraç'a aittir. Bir müddet sonra muhacirler ve ensar da oradaydı. O su kaynağında. Sunan Cuhari kendi kovasını oraya saldırdı. Hatta Becahet ve Gıffari kendi kovalarını saldırdılar su çıkartmak için. O iki kova birbiriyle çakıştı ve onun için bunlar kavga etmeye başladılar. Su alamadılar. Caca Sinan'ı vurdu. Sinan bağırdı. Ey Ansar dedi. Caca da ey muhacirin diye bağırdı. Bazılarına göre ey Kureyş diyordu. Her iki kabileden insanlar geldiler ve çok karışıklık çıkmak üzereydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem derhal onları susturdu. Sahih-i Buhari'ye göre bu karşı gelmenin nedeni muhacirler arasında tesadüfen onun arkasını vurmuştu. O ey Ansar dedi Diğeri de ey muhacirin gelin bana yardım edin dedi. Bunlar sudan dolayı gerçekleşmişti. Görünüşte bunlar develer tarafından içiliyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde bu cahillik nasıl oldu? Hangi davranışı bulunuyorsunuz? Bu cahilce bir yoldur. Bütün bunlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bunları bir kenara atın. Siz kardeşliğinizi sona erdireceksiniz. Her kişi, her arkadaşına, kardeşine yardım etmelidir. İster bu adaletli olsun veya adaletsiz olsun. Eğer bir muhacirlerinden bir grup Hazreti Ebu bin Samad onunla konuştu ve bir grup Ensar'la Sinan'la konuştu. Sinan kendi hakkından vazgeçti ve ona Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona Sinan kendi hakkından vazgeçti dedi. Abdullah bin Übey müşriklere döndü. Orada oturuyorlardı. Zebah bin orada çok gençti. Bazı daha henüz ergenlik çağına ulaşmamıştı. Abdullah bin Übey bu cacayı ey Kureyş'in insanları çok morali bozulmuştu. Ben böyle bugünkü gibi bir gün görmedim dedi. Allah-u Teala'ya yemin ederim ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi ve bu dinden çok korkuyordum ve hiç hoşlanmıyordum. Fakat benim insanlarım bundan çok etkilendiler ve benim ülkem, benim milletim İslam'ı kabul ettiler ve şehrimizde onlar artık çoğunluk haline geldiler. Onun için Kureyşler söylendiği gibi hiç uygun olmayan ifadeler kullanmaktadırlar. Siz köpeği şişmanlatın ki sizi yesinler. Ben bu ifadeyi Caca'nın dediği gibi ben buradayım ve ben daha artık kimseye zahmet etmeyeceğim. Ben Medine'ye en onurlu kişinin en aşağılık kişiyi çıkartacaktır orada. Ondan sonra dikkatini insanlarına çevirdi. Bu siz adaletsizlik yapmaktasınız kendinize karşı. Onlara kendiniz şehrinizde ev verdiniz. Zenginliğinizi paylaştınız. Ve onlar zengin oldular. Allah-u Teala yemin ederim ki şimdi bugün bile sizin elinizle şehrinizi bırakın ve başka yere gidin. Onlar bütün bunlar için yaptıklarını memnun olmadılar. Onları kışkırttılar. Muhacirlere ne yaptıysanız onlar tatmin olmadılar. Yani anlamı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem için onları öldürdünüz. Sizin çocuklarınız babasız kaldı ve sizin nesliniz tükendi. Onların nesilleri çoğaldı. Onlar Abdullah'ı dinlediler. En onurlu kişiyi Medine'ye ulaştığında en aşağılık kişiyi aşağılık edecektir. O ayağa kalktı. Sen bu insanlar arasında en aşağılıksın dedi. Muhammed Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala tarafından gönderilmiştir. En yüceliğiyle. O Müslümanlarda güç kazanmaktadır. O onur vardır. İbn-i Übey buna cevap olarak sessiz ol. Ben sadece ben şaka ediyorum. Böylece korkmuştu o. Uzayd bin Ekrem bütün bunları duydu ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve o zaman da muhacirinler ve ensar da oradaydı. Zeyd olanları İbn-i Übey ile ilgili olarak anlattı. Buhari'ye göre Zeyd bin Ekrem amcası vasıtasıyla Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bildirdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i hemen halletti ve Zeyd'in söylediğine hiç hoşlanmadı. Onun yüzü, önün şekli değişti ve çocuk dedi. Belki sen kızgınlıkla İbn-i Übey'in hayır Allah-u Teala'nın Resulü yemin ederim ki bunu söylediğini duydum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem belki yanlış duydun dedi. Zeyd Allah-u Teala yemin ederim ki ben yanlış duymadım dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem belki de sen karıştırdın dedi belki de meseleyi. Ey Allah-u Teala meseleyi Resulü ben bu durum değildir gerçek olan. Bu sözler ordu arasında yayıldı ve insanlar bunu tartışmaya başladılar. Ensar Zeyd'le alay etmeye başladı. Kendi kabilene karşı bir takım şeyleri ona atfetmektesiniz. Zeyd'in amcası da hoşnutluğunu belirtti ve sana ne oldu? Niçin? Ne yapıyorsun? Dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sana yanlış dedi ve sana kızdı. Zeyd Allah-u Teala'ya yemin ederim ki ben bunları kulağımla duydum dedi. Ben hiç kimse Hazreti bin Übey'den daha değerli olan birini bilemiyorum. Hatta babam bile aynı şeyi söylemektedir. Hiç şüphesiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aynı Abdullah Übey'in söylediği gibi. Ben hiç aldırış bile etmem böyle bir duruma. Bunun durumda babam bile bunu söyledi. Ve gerçekten ümit ediyorum ki Allah-u Teala bununla peygambere Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e vahiy inecektir ve böylece her şey açığa kavuşacaktır. Zeyd çok üzüldü ve ben bunu hiç daha önceden düşünmemiştim. Daha burada dışarıda kampın kurulduğu yerde o Medine'de değildi. Bütün bu olanlar Medine'nin dışındaydı. Kendisini insanlardan korumak için daha öne çıkmadı ve insanlar belki de onu görüp yalancı olduğunu söyleyeceklerdi. Diğer taraftan ensarlar da toplantıdaydılar ve onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in cevabında Zeyd'e bazıları ayağa kalktı ve Abdullah bin Übey'e giderek onu haberdar ettiler. Oğuz bin Holide, ey Ebu Hab, bu bilinen bir şeydir. Gerçekten bu sözleri söylemişsen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e haber ver. Sonra istiğfar eyle ve günahların affedilsin. Yoksa vahiyinin inmesini, seni aşağılamasını bekleme. Eğer bu sözleri söylememişsen o zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bunu açıkla. Allah-u Teala'ya yemin et ki bunları söylemedin de. Ve sonra o yemin etti ve onu söylemedi dedi. İbni Ebey'in Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ebu Ümeyn, bu sözleri söylediysen tövbe et dedi. Ne Zeyd söylemişse ben bunu söylemedim diye yemin etti. Başka bir şekilde Abdullah bin Ümeyn bunu düzeltmek için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e kendisi geldi ve Allah-u Teala'ya yemin ederek Zeyd ne sizi söylemişse tamamen gerçek değildir dedi. Üçüncü bir şekilde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisi Abdullah bin Übey ve arkadaşlarını çağırdı ve bunları söylediniz mi dedi. Ensar da o toplantıdaydı ve belki de dedi bu çocuk hayal etmektedir. Belki de ne söylediğini hatırlamamaktadır. İbni Übey onu insanlar arasında çok onurlu olarak tanınmaktadır. Bazıları o gerçeği söylüyor diye düşündüler. Bazıları ise hayır gerçek söylemiyor dediler. Onlar genç olmasına rağmen insanlar ona inandılar. Çoğunluğu yaşlılar bu çocuk yanlış söylüyor diye inandılar. Hazreti Ömer bin Hattab'ın da bildirdiğine göre bu Übey olayı olduğunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldim ve bir ağacın altında gölgede uzanmıştı. Hizmetçilerinden biri ise arkasını masaj yapıyordu. Ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem belki de sizin arkanız beliniz ağrıyor dedi. Bir gün önce deveden düştüm dedi. Ey Allah-u Teala'nın Resulü. Bundan sonra esas konuya geldim. Ey Allah-u Teala'nın peygamberi bana izin verin İbni Übey'i öldüreyim ben. Allah-u Teala'nın peygamberi eğer ben sahabelere emir verirsem onu öldürecektir. Fakat birçok insan bunu kabul edemeyecektir. Ben cevap verdim. Ey Allah-u Teala'nın mesajı Muhammed beni Üslama'ya emret o öldürsün. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ben sahabelere benim sahabelerimi öldürmeyi. Beni o zaman burada bırakın. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem peki dedi. Bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendisi Hazreti Ömer'e buradan ayrılmak için duyuru yapın. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem belki bu sözleri söylemiştir diye düşündü. Ve bunu yerine getirmek için, çünkü o bu aşağılanmış olan insanları gidelim de bakalım ne yapmıştır orada. Hazreti Ömer ondan sonra ayrılmak üzereydik. Son derece sıcak bir havaydı. Genel olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem serin zamanda yolculuk ederdi. Ubey geldiğinde oradan ayrılmaya karar verdi. İlk önce Sa'd bin Ubada ile karşılaştı. Bazıları Usayd bin Uzeyr ile karşılaştı. Esselamu aleyküm dedi ve ona cevap verdi. Selam vererek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah-u Teala'nın Resulü ona da selam gönderdi. Ondan sonra ey Allah-u Teala'nın peygamberi, sen buradan ayrılmaya karar verdin. Böyle bir sıcakta siz ayrılmazsınız, yola çıkmazsınız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem duymadınız mı? Dedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Senin sahabenle ilgili olarak onlar ey Allah-u Teala'nın mesela hangi sahabe? Abdullah bin Ebey'in Medine'ye geldiğinde en onurlu kişi, en aşağılık kişiyi oradan çıkartacağını söyledi. Duymadınız mı? Ey Allah-u Teala'nın Resulü dedi. Eğer böyle isterse biz onları, o en aşağılık bir kişidir ve siz en onurlu kişisiniz. Onur Allah-u Teala'ya aittir ve siz ve müminlere aittir. Ey Allah-u Teala'nın Resulü dedi. Allah-u Teala ona rahmet eylesin. Allah-u Teala sizi Medine'ye getirdi. Onun insanları ona taç giydirmek istiyor. Ve Allah-u Teala onu Medine'ye getirdi. Belki de o imparatorluk istiyor diye düşündü. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'in sözlerini ve Abdullah yanlış söylüyordu. Aynı zamanda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hikmetini uyguladı ve orada sessiz kaldı. Şimdi Medine'ye gidelim ve kim aşağılıkmış, kim onurluymuş görelim dedi. Sonuç olarak onun hatasıydı ve bu sözleri söylemişti. Hazreti Mirza Beşir Ahmet bununla ilgili olarak detayları bahsetti. İnşallah gelecekte de bahsedeceğim. Gelecek cuma İngiltere'nin celsesi başlıyor. Dua edin ki Allah-u Teala bunu her bakımdan nimetlendirsin. Bütün görevliler için de dua ediniz. Onlar en yüce ahlaki karakteri ortaya koysunlar ve fedakarlık ruhunu ortaya koysunlar. Bütün sorumluluklarını yerlerine getirsinler. Buraya gelen misafirler emniyetle gelsinler. Yolculukta olanlar da yolculuğa başlayanlar bütün hepsini Allah-u Teala nimetlendirsin. Ben gayb cenaze namazı kıldıracağım. İlk önce Selim'a Banu Sahab Kuzey Hindistan'daki liderin hanımı geçenlerde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Musi'ydi. Muhammed Ahmet Kavser Sahab'ın bildirdiğine göre Abdul Gani sahabın kızıydı. Cem-i Kaşmir'den. Mevlü Hüseyin 1935 yılında biat etti. Dağlık yerlerden, buzlardan yanlış yalın ayak yürüyerek geldi. Kadiyan'a indiler. Ve Hazreti Müslim Ağa'dan konuşmasını dinlediler. Böylece. Hanımıyla ilgili şöyle diyor. Biz çok az bir paramız vardı vakfi zindegi olarak. O her zaman güler yüzlüydü ve çok misafirperverlik gösterirdi misafirlere. Allah-u Teala bize onun küçük bir gelirine nimetlendirmişti. Hiçbir zaman şikayet etmezdi. Bazen şikayet edenlere bu derstir. Ondan sonra Kevser sahip şöyle diyor. Ben ilk önce Srinagar'a gittim. Sonra başka yere, Bombay'a gittim. Ondan sonra Sadrlajna olarak orada hizmet verdi, Bombay'de. Ondan sonra Kebabir'e gittik. Benim için çok zordu Arapçayı öğrenmek. Fakat o konuşan Arapçayı öğrendi. O kadar çabucak öğrendi ki hanımlarla konuştu. Talim terbiyette çok önemli bir rol oynadı. 11 yıl Kebabir'de Sadır Lajna olarak kaldı. O Lajna'yı kurdu ve sistemi, içtima sistemini kurdu. 4. Halife Hazretleri onu övdü. Lajna-i Mala Kebabir'in içtimasını kurdu. O 5. içtimaydı. Lajna-i Mala Kebabir bütün Arapları temsil etmekteydi. Sadece bir hanım Hindistan'dan, Keşmir'dendi. Diğerlerinin hepsi Arap'tı. O bütün tamamen Araplarla kaynaşmıştı. Ondan sonra ben Pakistan'a gittim. 1989'da Pakistan'a gittim. Benimle geldi. Her gün Beytül Mübarek'te, Beytül Fikir'de dua ederdi. Kadiyan'da Şerif Ode sahip şöyle yazıyor. İlk sadırlaşma olarak atandı buraya ve 6 yıl burada sorumluluğunu aldı. Daha önce hapiste yattı, o dini konuşmalar yapardı, değişik dini konuşmalarda, tebliğde ve tebliğde, talimde çok iyi konuşmalar yapardı kendi karakteri vasıtasıyla. Ahmediye cemaatine, Kebabir'e bağlıydı, diğerlerine de. Çabucak Arapça öğrendi ve değişik insanlarla, Araplarla kaynaştı. Sanki onlardan bir tanesiydi. Kadiyan'a geldikten sonra ölünceye kadar o Kadiyan'a geldiğinde ilişkilerini, Kadiyan kadınlarıyla ilişkilerini kurdu ve misafirliği vardı. Özel niteliği vardı misafirperverlikte. Temizliğe çok önem verirdi. Arkada bir kızı ve 2 oğlunu bıraktı. Bir oğlu misyoner, Atal Mücib Kovser, MTA El Arabiya'da Kadiyan'da hizmet etmektedir. Kızı Kovser Kovser Hollanda'da Eymen Öden'in hanımıdır. Lajna-i Mala Hollanda'da hizmete, halk olarak hizmet etmektedir. Küçük oğlan Eşer Kovser MTA Arabiya İngiltere'de, Şerif Kovser Kadiyan'da hizmet vermektedir. Hudam'ın Ahmediye'de misyoner olarak hizmet etmektedir. Video audio departmanında çalışmaktır. Allah-u Teala ona rahmet etsin ve gelecek nesilde onun iyi talimatlarını yerine getirmeyi nasip etsin. Zühal Hak sahip Tanzanya'nın babası idi. O geçenlerde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Musi idi Allah-u Teala'nın lütfuyla. Rabbi Ziyal Hak sahip şöyle diyor. Ahmediyet onun ailesinde Münşe Muşin sahipti. Benim büyük babam vasıtasıyla. 1905'te onun amcası vasıtasıyla, amcası biat etmeyi arzu etti. Kadiyan'a gitti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem arkasında biat istedi. Fakat vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem iyi değildi ve o zaman olmadı. O gün biat etmedi ve geri döndü. Birinci halife hazretleri zamanında biat etti. 1960 yıllarında evi düşmanlar tarafından yakıldı. Evinde hiçbir şey kalmadı. Ahmediler ona ev verdiler ve babam çok sabırlıydı. Küçücük bir evde hiç şikayet etmedi. Bir kere bile her şeyim yandı demedi bir kere bile. Bir müddet sonra Allah-u Teala ona kendi evini inşa etmeyi nasip etti ve ondan sonra 1974'ün fedakarıydı bu. 1970 yıllarında camiyi korurken Ahmedi olmayan birisi camiye saldırdı. O yaralandı. Onun başına demir bir demirle vuruldu ve o yüzündeki iz hala onun yüzünde durmaktaydı. Ben onu gördüm. Babam daima teheccüd namazında ağlayarak alçak gönüllülükle dua ederdi. Özellikle dikkat ederdi. Evini namaz merkezi yapmış ve 5 vakit namazda devamlı olarak namaz kılardı. Çocuklarına da namaza dikkat etmelerini söylerdi. Caminin hocası bir konuşma yaptı. Bu Ahmedilerin ayrı bir Kur'an'ı var ve farklı olarak namaz kılmaktadırlar dedi. Orada komşularımızdan birisi ayağa kalktı bu konuşmaya karşı. Sen yanlış konuşuyorsun dedi. Bütün dünyada sadece bir evde Kur'an okunmaktadır yüksek sesle ve o bu Ahmedi'nin evidir ve aynı Kur'an'ı bizim okuduğumuz Kur'an'ı okumaktadırlar. Bugünlerde Müslüman dinbilgilerinin böyle cesareti yoktur. Çok bu son onun hastalığında bile Müslüman olmayan, Ahmet'i olmayan birisi geldi ve onun hayatını, hastalığını sordu. O arkasında bir oğlunu ve 3 kızını bıraktı. Kızlarından birisi Muhammed sahip misyonerin hanımı Gana'da ve çünkü Gana'da olmasından dolayı cenazeye katılamadı. Oğlu Zagip sahip, Hak sahip Tanzanya'da misyoner olarak hizmet etmekte ve o alanda hizmet etmesinden dolayı camiye katılamadı. Allah-u Teala onlara rahmet eylesin, affetsin ve onlara arkada bırakanlara, kalanlara sabır versin. Abdülnahid Nigır sahibe Rabbata hanımı Musi'ydi, Musi'ye'ydi. Geçenlerde vefat etti. Mübarek gün bir saat misyoner Almanya'da. Onun kayınvalidesiydi. Amdül Cemil Gazal'a sahip kızı Yaşna İmallah Almanya. Abdülcani sahibe şöyle yazıyor. O çok namazda ve oruç tutmakta çok dikkat ederdi. Çok yüce ahlaki değerleri vardı. Takva sahibiydi. Hiçbir zaman bir ondan dua istediğinde bütün alçak gönüllükle dua ederdi. Çok hilafete, çok yüce bir bağlılığı vardı. Daima çocuklarına da hilafete bağlı olmalarını isterdi. Ahmediye cemaatine hizmet etmekte ileri geçerdi bize uygulama olarak dine hizmet etmek hayatta başarı kazanmak demektir dedi. Lajne'ye de çok hizmet etti. Tebliğ için çok uzaklara bile mesajı propaganda etmek için giderdi. İzin verildiği sürece, muhaliflik olmadığı sürece bunu hep yapardı. Tıp kampları kurar ve onlar orada homeopati ilaç dağıtırdı. O verdiği tavsiyelerden dolayı Allah-u Teala ona 50 meyve verdi. Yani 50 kişiyi o Ahmediyet'e getirdi. Öyle eğitimi fazla yüksek değildi layık eğitimi. Fakat çok öğrenmek arzusu vardı. Sadece dini değil, layık seviyede eğitim yapardı. Hanımlara daima tavsiyede bulunurdu ve onlara daima sıkı çalışın derdi. Bazen fakir çocukları kendi evinde alıkoyar ve onların eğitimleriyle ilgilenirdi ve onlara son derece sevgi, saygı gösterirdi. Gazala sahiba, ben onunla görüşmek için gittim. Sen vakfizinde değilsin dedi. Seni durduramam. Onu çağırın dedi. Hayır, onu bırakın. O vakfizindekidir. İki kızı, iki oğlu vardır ve birçok torunları da bulunmaktadır. Birçokları Ahmediye cemaatine hizmet etmektedirler. O çok evinde takva atmosferi vardır. Onun damadı da Ahmediye cemaatine hizmet etmektedir. Allah-u Teala ona rahmet eylesin ve en doğru olarak gelecek nesillerine de takva sahibi üzerinde durmalarını nasip etsin.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر